Dünden Yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden Yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, bu siyasi tarih içerisinde Türkiye'nin demokrasi macerasını, anayasal devlet olma istikametindeki mücadelesini, bunların içerisinde yaşanan siyasi hadiseleri, uluslararası etkileri, iç dinamikleri, bütün bunların göçle, sosyolojik gelişmelerle karşılıklı ilişkilerini ve elbette siyasi partiler, siyasi kişilikler, kurumlar çerçevesinde tarihini anlatmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin güçlü demokrasinin tarihi kökleri bu şekilde ortaya çıkıyor. 100. yıla erişen Cumhuriyetimizin çok daha öncesine giden 19. yüzyıldan itibaren gelişen bir anayasal devlet olma, demokrasi olma gayretinin tarihini anlamaya, anlatmaya burada bir ortak payda inşa etmeye çalışıyoruz. Çünkü bu tarihi kökler, hatta tarihi bir takım polemikler, bunları bilmek bile bilenlere ayrı bir derinlik ve hali hazırdaki meseleleri aşmak için bir moral, motivasyon verebiliyor. 1948 yılına geldik. Yani 2. Dünya Savaşı sonrasında yeniden Türkiye'nin tek parti yönetiminden vazgeçerek çok partili yönetime geçme gayretleri ortaya çıkmıştı. Bunun iç ve dış dinamiklerini konuştuk. İsmet İnönü bu bahsettiğimiz geniş tarihi tecrübenin içerisinde yetişmiş, bu tecrübeyi ve dünyadaki gelişmeleri de takip eden bir isim olarak böyle devam etmenin ülkenin tarihine, gelişimine bir katkı sağlamayacağını, bunun çıkmaz bir yol olduğunu bilerek bunu çok partili hayata dönüştürecek ve bu geçiş sürecini makul bir şekilde tamamlayarak burada bir kırılma, kopma, bir öngörülmeyen iç hesaplaşmaya yol açmama gayreti içerisinde. Bu arada tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin bu değişikliğiyle beraber dünyada da, Türkiye'nin etrafındaki bölgede de olağanüstü değişiklikler oluyor. Sovyet Rusya'nın güçlenmesi Türkiye'yi Batı İttifakı etrafında bir güvenlik şemsiyesi aramaya da itiyor. İç dinamiklerin yanında dış dinamiklerde Türkiye'nin çok partili hayata geçişini mümkün kılacak bir istikamette şekilleniyor. ...1948'de dünyadaki gelişmelere biraz yakından bakalım. 1948 dünyasında hemen başlangıçta Mahatma Gandhi'nin öldürüldüğünü görüyoruz 30 Ocak'ta. Bu tabii Hindistan için gerçekten çok dramatik. Hindistan'ın bağımsızlığını mümkün olan en barışçı şekilde temin eden isim bir Hindu milliyetçi tarafından öldürülüyor. 17 Mart'ta İngiltere, Fransa ve Benelux ülkeleri bir ittifak anlaşması imzalıyorlar. 50 yıllık ittifak anlaşması. 16 Nisan'da Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruluyor. Bunlar önemli gelişmeler. İşte bugün Avrupa Birliği'nin temelleri atılmış oluyor. 19 Nisan'da Amerika Birleşik Devletleri yeni bir atom silahını Marshall Adası'nda deniyor. 14 Mayıs'ta Filistin'de İngiliz egemenliği sona eriyor ve İsrail bağımsızlığını ilan ediyor. 16 Mayıs'ta Weizmann İsrail'in ilk cumhurbaşkanı oluyor. Tabi bu işte İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Almanya'nın sorumlu olduğu Yahudilere karşı gerçekleşen soykırımın sonucu ve maliyeti bu bölgede hiç alakası olmadığı halde Filistinlere ödetiliyor. Bundan sonraki fasılda İsrail'in Filistin ve bölge aleyhindeki faaliyetleri Batı tarafından özellikle desteklenecek ve burada bir barış içerisinde bir düzen kurulması zorlaşacak. Burada da Batı'nın yaptığı büyük hatalar rol oynayacak. 30 Haziran'da müttefik uçakları Berlin'deki Sovyet ablukasını kırmak için hava köprüsü kuruyor. Müttefikler Berlinlilere yiyecek yardımı yapıyor. Malum o dönemde Almanya ikiye bölünüyor ve Berlin de ikiye bölünmüş durumda. Bu Batı'nın kontrolündeki Berlin tam bir tecrit halinde. Müttefikler buraya yardım ediyorlar. 6 Ağustos'ta İngiliz, Fransız, Amerikan elçileri Berlin krizinin çözümlenmesi için Moskova'da Molotov'la görüşüyorlar. 1 Eylül'de Çin'de Kuzey Çin Halk Hükümeti'nin oluşturulduğu ilan ediliyor. Bu da daha sonraki dönem için fevkalade önemli gelişmelerin başlangıcı. Çin'de yeni bir dönem başlıyor. 9 Eylül'de Kuzey Kore Başkan Kim Il-sung liderliğinde bağımsızlığını ilan ediyor. 11 Eylül'de Pakistan Devlet Başkanı Muhammed Ali Cinnah ölüyor. 17 Eylül'de Haydarabad Prensliği Hindistan'a teslim oluyor. 7 Ekim'de Amerika Birleşik Devletleri İspanya'nın Birleşmiş Milletler'e girişini veto ediyor. Bu şu bakımdan da önemli. Malum İspanya o dönemde Franco yönetimi altında, bir diktatörlük yönetimi altında. Bu tür yönetimlerin uluslararası sistemde karşılaştığı problemleri gösteriyor. 21 Ekim'de General MacArthur Kore'ye gidiyor. Malum işte Kore'deki durum giderek bir çatışmaya dönüşecek. 26 Ekim'de Batılı büyük güçler Kuzey Atlantik Savunma Anlaşması'nın ana ilkelerini ortaya koyuyorlar. Bu ana ilkelerde uzlaşıyorlar. Bu da çok önemli. NATO'nun kuruluşu demek. 18 Ekim'de Birleşmiş Milletler Araplardan ve Yahudilerden Necef'te belirlenen hatta geri çekilmelerini istiyor. İşte o günden bugüne devam eden problemler, Birleşmiş Milletler'in buradaki rolü veya oynayamadığı rolü bu tarihlerde başlıyor. Batı bir yandan işte Avrupa'da, dünyada Avrupa Birliği'ne yol açacak, NATO'ya yol açacak gelişmeler içerisinde Birleşmiş Milletler inşa ediliyor. Ama diğer taraftan da Orta Doğu'da, Filistin'de büyük bir kargaşanın temelleri atılmış oluyor. 3 Kasım'da Amerika Birleşik Devletleri'ne başkanlık seçimi gerçekleşiyor. Truman kazanıyor. 16 Kasım'da Truman Berlin üzerindeki Sovyet ablukası kalkmadıkça dört büyüklerin Berlin'de toplanmalarına kabul etmeyeceğini söylüyor. 26 Kasım'da İngiltere Avrupa Konseyi oluşturulmasını öneriyor. O da o günden bugüne devam eden kurumlardan birisi, yani dünyanın ve Avrupa'nın temel kurumlarından birisi. 30 Kasım'da Alman Komünist Partisi Berlin'in Sovyetlere ait bölümünde şehir hükümeti oluşturuyor. 10 Aralık Birleşmiş Milletler Meclisi İnsan Hakları Bildirgesini kabul ediyor. Evet, bir yandan da işte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları çerçevesi kuruluyor. Bir yandan yeni bir dünya kuruluyor. Diğer taraftan da bu yeni dünyanın içerisinde hem Soğuk Savaş'ın hem de İsrail'deki İsrail-Filistin çatışmasının temelleri atılıyor. 16 Aralık'ta Fransa Kamboçya'ya bağımsızlık veriyor. Ama işte bu Fransa'nın bağımsızlık verdiği, geri çekildiği her yerde daha sonra büyük iç savaşların yaşandığını, yaşanacağını da unutmamak lazım. 23 Aralık'ta savaş dönemi Japonya Başbakanı General Toko ile birlikte savaş dönemi liderlerinden 6 kişi Tokyo'da idam ediliyor. Diğer taraftan da 2. Dünya Savaşı'nın etkileri görüldüğü gibi devam ediyor. Evet, 1948 yılı dünya ölçeğinde böyle gelişirken içeride Türkiye'de çok partili hayatın beraberinde getirdiği gelişmeler söz konusu. Rejim yumuşuyor. Tek parti rejimi ortadan kalkıyor. Çok partili hayata geçişin icapları, etkilerini görüyoruz. Bu rejimin yumuşamasına paralel olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nde özellikle bir yumuşama, değişim olduğunu geçtiğimiz programlarda ele almıştık. Bunu CHP kurultaylarında da görüyoruz. CHP'nin programında da görüyoruz. CHP'nin kadrolarında da görüyoruz. Buna intibak etmeyenler zaman içerisinde geri çekiliyor. İsmet İnönü yeni duruma uygun bir CHP ve aynı zamanda rejim oluşturmaya çalışıyor. Tabii bütün bunlar bir hat üzerinde, bir kerede ve bütün problemleri çözerek olmuyor ya. Görüşmeler, müzakerelerle anlaşmalar gerçekleşiyor. Kurultaylarla parti içinde değişiklikler oluyor. Aşırılar engelleniyor. Bunun elbette Demokrat Parti'de de bir karşılığı var. Demokrat Parti de kendi içerisinde bu olup bitenlerin etkisini, yansımasını görüyor. Bu çerçevede Demokrat Parti'nin ikinci büyük kongresi 20 Haziran 1949'da Ankara'da toplanıyor. Kongrede bir yandan parti içinde öteden beri süren çekişmeler, anlaşmazlıklar bir neticeye bağlanırken diğer yandan da yaklaşan genel seçimde partinin nasıl bir siyaset izleyeceği konuşuluyor, tartışılıyor, karara bağlanıyor. Demokrat Parti'nin iktidar partisine karşı izleyeceği siyasi tutum parti içinde kuruluşundan başlayarak birçok anlaşmazlığa, farklılığa neden oluyor. Bu anlaşmazlıklar sonucunda partiden büyük ayrılmalar, kopmalar da oluyor. Bazı milletvekillerinin partiden istifa etmesi, bazılarının da ihraç edilmesi yüzünden Demokrat Parti'nin meclisteki üye sayısı önemli ölçüde azalıyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar, kongrede yaptığı konuşmada Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı sürdürdüğü ılımlı politikayı savunarak sertlik yanlarını eleştiriyor. Bayar'a göre 1946 seçimi iktidar ile muhalefetin mücadelesini sertleştirmiş ama 12 Temmuz 1947 beyannamesinden sonra siyasi gerginlik önemli ölçüde azalmıştır. Bayar konuşmasında bu beyannamenin Demokrat Parti'nin birinci kongresinde benimsenen Hürriyet misakının gerçekleşmesine de katkıda bulunacağını söylüyor. Malum biraz önce söylemiştim işte İsmet İnönü bu gerginliklerden sonra devreye girerek bir anlaşma zemini ortaya koyacak. 12 Temmuz 1947 beyannamesini hazırlıyor. Bunu temin ediyor. Celal Bayar bu sürece olumlu baktığını, bunun bir değişiklik olduğunu ifade ediyor. Sertlik yanlarının Demokrat Parti'den tasfiye edilmesi kararını da savunuyor. Kendisinin ve Demokrat Parti yönetiminin Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı ılımlı bir siyaseti sürdürmekte kararlı olduğunu ifade ediyor. Dediğimiz gibi bunun işte hem CHP'de bir karşılığı var, hem Demokrat Parti'de bir karşılığı var. Hem ılımlı politikaların hem de aşırılık yanlarının. İsmet İnönü ve Celal Bayar aşırılıkları engelleyen, ılımlı politikaların önünü açan ve dolayısıyla bir anlaşma zemini içerisinde çok partili hayatın koridorunu genişletmeye çalışan bir siyaset izliyorlar. Ve bu hiç de kolay bir politika, hiç de kolay bir yol değil gerçekten. Dünyada bu tür geçiş süreçlerinde başarılı olmuş örneklerin sayısı çok fazla değil. O yüzden bizim bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti'nin, İsmet İnönü ile Celal Bayar'ın, iki partinin bu sürece katkı veren diğer liderlerinin bu başarısının, bu gayretlerinin altını bilhassa çizmek lazım. Bu arada Demokrat Parti'den tasfiye edilmiş olanlar kongrede kendilerinin yeniden partiye dönmelerini sağlayacak bir kararın alınmasını talep ediyorlar. Ama kongrenin oluşturduğu komisyon bu kişilerin tekrar partiye kabul edilmelerine yönelik önergeyi bir oy farkla reddediyor. Böylece Demokrat Parti'den çıkarılmış olanların partiyle bağları tamamen kopuyor ve bu sorun bu manada kesin olarak çözümleniyor. Kongrede ele alınan bir başka önemli konu da partinin gelecekte izleyeceği siyaseti saptamak üzere kurulan Ana Davalar Komisyonu'nun raporu. Komisyonun hazırladığı raporda seçim kanununun değiştirilmesi, seçim güvenliğinin sağlanması ve seçimin adli denetim altında gerçekleştirilmesi isteniyor. Raporda bu talepler yerine getirilmeden 1946'daki yöntemlerle yapılacak yeni bir seçimin sonuçlarının kabul edilemez olacağı belirtiliyor. Böyle bir durum karşısında tabii hakları ihlal edilen vatandaşların meşru müdafaa hakkını kullanacağı belirtiliyor. Böylece buradan milli husumete maruz kalmaması için seçimlerin dürüst olarak yapılması gerektiği iktidara hatırlatılıyor. Kongrenin benimsediği bu raporu iktidar partisi yanları Milli Husumet Andı adını veriyorlar. Demokrat Partililer bu raporun özel bir anlamı olmadığını belirtiyor. Basındaki bazı kalemler ise bu anda Milli Ant ya da Milli Teminat Andı olarak bakıyor. Bu arada Yargıtay Başkanı Halil Özyörük konunun Yargıtay'a gelmesi halinde bu andın Demokrat Parti'nin kapatılmasına gerekçe oluşturabileceğini belirttiyse de kongrede benimsenen bu raporla ilgili herhangi bir soruşturma yapılmıyor. Demokrat Parti'nin birinci büyük kongresi çalışmaları 25 Haziran'da tamamlanıyor. Yapılan seçimler sonucunda Celal Bayar yeniden genel başkan seçiliyor. Partinin genel yönetim kurulu şu şekilde: Adnan Menderes, Refik Koraltan, Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu, Fuat Köprülü, Refik Şevket İnce, Celal Ramazanoğlu, Nuri Özsan, Hulusi Köymen, Üzeyir Avunduk, Samet Ağoğlu, Sıtkı Yırcalı, İhsan Şerif Köymen, Kemal Özçoban, Kamil Gündeş. Bu isimler daha sonra siyasetimizde Demokrat Parti tarihinde önemli isimler olacak. Evet, önümüzdeki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.
Dünden yarına Türkiye.